Sevgili seyirciler, çok uzaklardan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Miami'den hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün sizlere buraya gelmeye çalışan, bunun gibi ülkelere gelmeye çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce umuda yolculuk yolcusunun içine düştüğü o büyük umutsuzluk durağını anlatmak istiyorum. Çok uzun bir zamandır özellikle sosyal medya başta olmak üzere umuda yolculukla ilgili önemli araştırma yapıyoruz. Ekibimizin genç elemanlarından Alexander Arzat yaklaşık 2 aydır sosyal medya hesaplarında umut yolculuğu tacirlerinin peşine düşmüş durumda. Farklı isimlerle onlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Umuda yolculuğa çıkan, umutsuzluk durağında takılı kalan insanların nasıl dolandırıldığının peşine düştük. Bizzat onların hikayelerini bir parça uzaktan, sosyal medyadan izini sürdük. Umuda yolculuktaki kandırmacaları ekrana getirdik. Sadece sosyal medyada çizilen pembe tabloları değil, orada sınırın ötesinde yaşanan gerçekleri de araştırmaya çalıştık. Yıllardır 5'ne 1 K'da sizlere çeşitli vesilelerle umuda yolculuğun hikayesini yapıyoruz. Suriye sınırından başlayıp Berlin'e kadar giden yolculukta, Türkiye'de, İtalya sınırında, Kos Adası'nda, Midilli'de, Berlin'de umut yolcularının zaman içindeki hikayelerini sizlere taşıdık. Ancak biz de şaşırdık. İlk kez sosyal medyada böylesine açık açıktan bir pazar, umuda yolculuk pazarı kurulduğunu gördük. Bakın bu umuda yolculuğun pazarı nasıl işliyor? Kim nasıl para kazanıyor? Umut yolcuları nasıl kandırılıyor? Beşne Bir Kanlı'nın çok ses getirecek araştırma dosyasının ilk bölümünü izleyelim isterseniz.
Değerli arkadaşlar, bu grup herhangi bir bölgede zor durumda olan, yol bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen arkadaşların birbirine ulaşabilmesi ve yardımlaşabilmesi için kurulmuştur. Lütfen tecrübelerinizi ve önerilerinizi saygı ve sevgi çerçevesinde seviyeli bir şekilde paylaşınız. Kesinlikle ticari ve kâr amacı yoktur. Oluşan sonuçlardan kimse sorumlu değildir. Teşekkürler.
Bu açıklama Facebook'ta 3500'den fazla üyesi bulunan Avrupa İltica, Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç ya da Yoldan Çekil adlı özel grubun tanıtım metninden alındı. Sosyal medyada kısa bir tur attığınızda bu tür grupların tek olmadığını fark ediyorsunuz. Avrupa İltica Yolu, İtalya'ya iltica etmek isteyenler, Avrupa İltica Göç Yolu, Avrupa İltica Sebepleri ve Kabulü, Avrupa İltica gibi say say bitmiyor. Bu ve benzeri gruplar dışarıdan bakıldığında bir yardımlaşma grubu olarak görünse de üye olunup içeri girdiğinizde işlerin uluslararası insan kaçakçılığına doğru nasıl evrildiğini görüyorsunuz. Kimi zaman iltica için basit öneriler, kimi zaman birebir görüşmelerde yolculuk için pazarlıklar yapılıyor. Bu gruplar aslında insan kaçakçılarıyla tecrübesiz yolcuların buluştuğu, bir anlamda avlandığı alanlar. Burada başlayan konuşmalar direkt mesajlarla, sonrasında kurulan kapalı WhatsApp gruplarıyla devam ediyor. Facebook üzerinde çoğu iltica grubuna katılmak için basitçe gruba katıl butonuna basmanız yeterli. Tıkladığınızda önünüze soruları cevapla başlıklı bir anket çıkıyor. Sizden gruba kimin önerisiyle katılmak istediğiniz, gruba neden katılmak istediğiniz, paylaşımlarınızın güvenlik açısından grup yöneticisi tarafından kontrol altında olmasını kabul edip etmediğinize dair yazılı cevaplar isteniyor. Sorulara cevaplar verildikten sonra üyelik isteğiniz değerlendirilmek üzere grup yöneticilerine yollanıyor. Her grubun üyeleri kabul etme süresi değişkenlik gösteriyor. Kimi grup yeni üyeleri bir iki saat içinde onaylarken bazı gruplar günlerce bekliyor, bazıları ise hiç onay vermiyor. Umut tacirliğiyle hayatını kazanan kaçakçılarsa iltica gruplarında oldukça aktifler. Tıpkı bir tur rehberi veya vize danışmanı gibi hangi ülkeler için seferler düzenleneceğini, sefer takvimini, hatta seferi gerçekleştirecek araçları bu gruplarda yaptıkları paylaşımlarla gösteriyorlar. Umuda yolculuğun bedeli ise bu gruplarda ulu orta konuşulmuyor. Üyeler ücreti ve yolculuğa dair detayları kaçakçılara mesaj atarak veya özel WhatsApp gruplarına dahil edilerek öğrenebiliyorlar.
Siz gideceğiniz ülkeyi seçin, vize işlemlerini bize bırakın. %100 iş garantisi. Çalışmak isterseniz işiniz bizden. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.
Kaçakçılar iltica etmek isteyenlere neler vaat ediyorlar? Bu vaatlerin ne kadarı gerçekleşiyor? Örneğin vizeler vaat edildiği kadar kolay çıkıyor mu?
Kaçakçılar İnsanlara genelde Avrupa'da rahat bir yaşam, huzurlu bir yaşam önerisinde bulunuyorlar. En çok etkiledikleri yol bu zaten. Yani genelde çocuklarınızın geleceği için işte Avrupa'da yaşayın gibi sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Sürekli Türkiye'yi kötüleyip Avrupa'yı çok öne çıkartıp yani insanları Avrupa'ya bir nevi teşvik ediyorlar. Vizeler konusunda vizeler kolay çıkmıyor. Çünkü bir ay içinde, 2 ay içinde size vize alırız, oturma izni alırız gibi söylemlerde bulunuyorlar ama bu gerçek değil. Tamamen yanlış bir bilgi. Çünkü gittiğiniz zaman sizleri 4-5 senelik bir süreç bekliyor oturma izni alana kadar. Yani kolay bir süreç değil bu anlatıldığı kadar. Ama insanların Avrupa'da yaşama isteği bu çetelere sürekli müşteri sağlıyor. Kolayca müşteri bulabiliyorlar bu konuda. Ödemeler konusunda açıkçası çok esnekler. Bitcoin, sanal paradan tutun da yani kredi kartına taksit bile yapanlar var. Türkiye'de genelde 5.000 euro ile 10.000 euro arasında fiyatlar değişiyor. Ülke konusunda şöyle, genelde zaten Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelere gitmek istiyorlar. Ama kaçakçılar bu iltica edenleri genelde Macaristan, Slovenya ya da İtalya gibi ülkelerde bırakıyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım olan en yakın ülkede bırakıyorlar. Ondan sonrası kişi kendi çabalarıyla gidiyor. Fiyatlar da dediğim gibi 3.000 Euro'dan 10.000 Euro'lara kadar değişiyor. Burada şu önemli, ya toplu halde götürüyorsa biraz daha ucuz oluyor. Ama 2 kişi, 3 kişi ya da 1 kişi götürüyorsa 10.000 Euro'lara kadar fiyat çıkabiliyor. Yani kaçakçıların sundukları birçok şey var, seçenek var aslında. İşte tırla ulaşım, botla ulaşım, gemiyle ulaşım. Bazıları da sahte pasaport ve vizelerle ulaşım sağlıyor. Bunları hatta paket programlar halinde satıyorlar. Ya Bulgaristan'ın pasaportunu, kimliğini ve ehliyetini tek parça halinde sizlere veriyorlar. Bu da 5.000 Euro'dan 8.000 Euro'lara kadar değişiyor fiyat. Bunu nasıl yapıyorlar? Bulgaristan'da veya Makedonya'da hangi ülkeden vereceklerse ölen bir kişinin bilgileriyle yapıyorlar ya da orada yaşayan bir kişinin bilgilerini kopyalayıp yapıyorlar. Tabii ki de sınırda parmak izi istenirse bu durum anlaşılıyor ve sonra çok zor bir süreç bekliyor geçmek isteyen kişiyi. Bu şekilde kaçakçıların çeşitli yöntemleri var.
Bundan birkaç yıl önce Kos Adası'nda Türkiye üzerinden kaçmayı başaran Umut yolcularına bu rakamları sormuş ve fiyatları duyduğumda şaşırmıştım.
Buraya gelirken yolda kaçakçılara bir şey ödediniz mi?
Evet, 1500 dolar ödedim.
Herkes mi ödüyor bu miktarı?
Evet, buraya gelmek için 1500 dolar ödeniyor.
Peki yolculuğun en zor kısmı neydi?
Gece deniz yoluyla buraya geldik. Bu zor ve tehlikeliydi bizim için.
Botta kaç kişiydiniz?
2,5 metrelik botta 7 kişiydik.
Bodrum'dan buraya kaç saat tuttu gelmek?
3 saatte geldi.
Botunuzda motor var mıydı yoksa kürek mi çektiniz?
Motor vardı. Bu adadan Atina'ya geçmemiz için gereken belgeler. Otel bizden 40 euro istiyor bir gece için. Bunu karşılayamayız, görüyorsunuz. Buradan bir an önce gitmemiz lazım. Görüyorsunuz, binlerce insan bekliyor.
Atina'ya gittikten sonra planın ne peki? Nereye gitmeyi hedefliyorsun?
Makedonya'ya geçeceğim. Oradan da Sırbistan ve Macaristan'a. Sonra da Almanya'ya.
İltica etmeyi başarmış ve tecrübelerini paylaşan üyelerin paylaşımları bu tarz gruplarda en çok beğenilen ve altında en fazla sohbet edilen gönderiler. Örneğin Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a varan AC, Yunanistan'a iltica konusundaki uyarıların yersiz olduğunu bakın hangi cümlelerle anlatıyor.
Geçmeden önce Yunan'a gitmeyin. Yok kafanıza sıkıyorlar, yok paranız, telefonunuz, ne varsa alıp dayak atıp sonra geri Türk tarafına yolluyorlar denildi. Böyle bilmeden konuşup yola çıkacak arkadaşların hata yapmasına sebep oluyorsunuz. Yapmayın.
AC Yunan polisinin kendisi ve arkadaşlarını kampa götürdüğünü söylerken orada yaşadığı deneyimi öve öve bitiremiyor.
Yunanistan polisi bizi aldı, kampa koydu, yemek ve su verdi. Her gün kantin ihtiyacımız için isteklerimi sordu. Kimi 14 gün, kimi 10 gün, kimi ise bizim gibi 8. günde oturma izni aldı. Serbest bırakıldık. Dün otelde kaldık, bugün Atina'ya gidiyoruz. Sahi, mülteci daha ne bekler? Sözüm ona, Yunanistan'ı karalamayın.
Oysa bu tablo ne yazık ki çoğu zaman sınırın öte tarafında gidip gördüğünüzde hiç de anlatılanlara benzemiyor.
Selam. Sınırı geçtikten sonra iltica etmeye çalışanlar bekledikleri gibi ortamla karşılaşıyorlar mı? Onları nasıl bir ortam bekliyor? Facebook'taki grupların birinde bir kullanıcı 14 gün içinde veya 8 gün içinde oturum izni çıktığını söylemişti. Böyle bir şey mümkün mü?
Sınırı geçemiyorlar çünkü şöyle bir şey. İltica etmek isteyenler ilk başta Balkan ülkelerine getiriliyorlar. İşte Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk gibi. Burada bir ay, iki ay gibi sürelerde bekletiliyorlar. En uygun zaman olmasını bekletiyorlar. Ondan sonra tır, bot ya da işte çeşitli yöntemlerle sınırı geçmeye çalışıyorlar. Ama yani sınırı geçene kadar zaten gerçek bir survivor hayatta yaşıyorlar. Tırın içinde olsun, bazıları ormandan yürüyerek götürülüyor. Bazıları gemiyle işte kaderlerine bırakılıyor. Çünkü gemilerde motor bile olmuyor. Kendi başlarına bırakıyorlar. Yani sınırı geçtikten sonra, Avrupa Birliği'ne ulaştıktan sonra işleri daha kolay oluyor. Ama oraya gidene kadar zaten birçok zorlukla karşılaşıyorlar ve çoğu da %80'inde başarısız şekilde yakalanıp kamplara alınıyor. Kamplarda da çok zor bir yaşam onları bekliyor. Çünkü kamplarda sağlık sorunu çok fazlasıyla var. İşte yemek sıkıntısı var. Onun dışında birçok ülkenin vatandaşları olduğu için daha değişik sorunlar da çıkabiliyor. Kamp ortamı bayağı kötü. Yani Avrupa Birliği bir ülkeye ulaşana kadar zaten birçok sorunla karşılaşıyorlar. Kamplarda şöyle, eğer Avrupa Birliği'ne ulaşmadan Balkan ülkelerindeki kamplarda yakalanıp kamplara getirilmişlerse oradaki kamplardaki şartlar çok çok zor. Çünkü doğru dürüst bir kalacakları yer yok. Çadırlarda, derme çatma çadırlarda kalıyorlar. Orada da yaşam hakikaten çok zor. Yemek sıkıntısı fazlasıyla var. İşte çeşitli yardım kuruluşları var. Onlar yardım yapmaya çalışıyorlar ama çok yetersiz kalıyor. Ve de kış şartlarında bu çok çok daha zor oluyor. Avrupa Birliği'nde yakalandıklarında, yani Avrupa Birliği ülkelerine gittiği zaman ben iltica etmek istiyorum dediklerinde orada bir kampa getiriliyorlar. Oradaki kamplarda yaşam biraz daha iyi ama o zaman da başka sıkıntılar var. Orada da işte dışarı çıkartmıyorlar sizi. Geldiğiniz ülkeye geri gönderilme riski var. Ama dediğim gibi Balkanlarda, yani sınırı geçmeden yakalandığınızda kampa alınırsanız yaşam şartları çok çok zor. Bizim de gözlemlediğimiz kamplar bu kamplar oluyor. Hatta dün bir kampta yangın çıktı. 1300 tane göçmen şu anda Bosna Hersek'te dağlarda, yani yerlerde yatıyorlar. Hiçbir şekilde hiçbir şey kalmadı. Zaten kamplara gelenlerin genelde bütün her şeyleri alınmış oluyor. Çünkü sınırı geçerken yakalandıkları için her şeylerine el konuluyor. Bu kamplarda çok zor yaşam bunları iltica etmek isteyen kişileri bekliyor.
İlticada gönlü olan fakat hangi ülkeye iltica edeceği konusunda aklı karışmış olanlara da bu gruplarda rehberlik ediliyor. Bu kişiler deyim yerinde ise iltica edecekleri ülkeleri halk oylamasına sunuyorlar.
Selamlar, Kanada mı, İngiltere mi, Belçika mı? Daha avantajlı sizce ileride İngiltere veya Belçika'ya taşınmak istiyorum.
İltica etmek isteyenler en çok hangi ülkeleri tercih ediyorlar? Güvenlik seviyeleri neye göre belirleniyor?
İltica etmek isteyenler en çok Almanya'yı tercih etmek istiyor tabii ki de. Ondan sonra Fransa ve Belçika geliyor. Buralar çünkü daha çok Türklerin yaşadığı ülkeler olduğu için orada mutlaka bir tanıdıkları oluyor vesaire. O ülkelere gitmek istiyorlar. Güvenli bölge konusu da Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir karar. Bu ülkeleri Avrupa Birliği kendisi belirliyor. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri güvenli ülke. Bir de Balkanları güvenli ülkeler olarak aldılar. Yani Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ şu anda güvenli bölge. Eğer bu ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine gidip de iltica talebinde bulunursanız bu ilticanız çok büyük olasılıkla kabul edilmiyor ve geldiğiniz ülkeye geri gönderiliyorsunuz. Bunun için de kaçakçılar, yakalandığınız zaman pasaportunuzu atın ya da yakalanmadan pasaportunuzu atın, hiçbir bilgi vermeyin, nereden geldiğinizi söylemeyin gibi vaat şeylerde bulunuyorlar, önerilerde bulunuyorlar kaçakçılara. Genelde de kaçakçılar da o şekilde pasaportlarını yırtıyorlar kaçacakları zaman, yakalandıkları zaman nereden geldiklerini söylemiyorlar.
Planladıkları ilticada yalnız kalmak istemeyenlerse kendilerine yol arkadaşı veya yoldaş arıyorlar. Üyelerin çoğu yoldaşlığın bir yerden sonra biteceğini, sınırı geçince ayrılacaklarını söylüyorlar. İlanla aranan bu yoldaşlarsa bakın nasıl tanımlanıyorlar.
Yol arkadaşı var mı? 19-24 yaş arasında, ayak bağı olmayacak, gözü kara. Havalar ısındığı gibi gitmeyi düşünüyorum. Rota var, plan var. Şu an ben ve bir arkadaşım var. 2-3 kişi daha gelebilir. Bizim rotamız Fransa. Başka yere gitmek isteyen arkadaşlarla ayrılma noktasında ayrılabiliriz.
Turist olarak bir ülkeye gitmek ve geri dönmemek için neler yapılabileceği de gruplarda sık sorulan sorular arasında. Örneğin DH, Avusturya'ya turist olarak gidip geri dönmemenin yollarını bu gruplarda arıyor. Elbette kendisine çözüm bulacak bir üye cevaplıyor.
Selam. Arkadaşlar, Avusturya'ya turist olarak gidip tanıdıklar vasıtasıyla iş bulsam orada kalabilir miyim? Çalışma izni verirler mi?
Avusturya'ya git, oradan Almanya'ya geç, Türk bir iş yeriyle anlaş, Türkiye'ye geçtiğin zaman sana davet atsın, çalışma vizeni al git.
Çalışma izni almak ve bir ülkede bu yöntemle kalmak söylenilen kadar kolay mı?
Şimdi şöyle bir şey, Karadağ'da bir yasa var. Yani Türkiye ile Karadağ'ın bir anlaşması var. Karadağ'da Türklerin şirket kurması çok kolay. Burada oturum ve çalışma izni alabiliyorlar. Bu şekilde burada oturum ve çalışma izni aldıktan sonra bu şirketi Avrupa'da yasal bir şekilde kullanabiliyorlar. Fakat ilticacılar bu yolu tercih etmiyor. Daha çok insanları Karadağ'a getirip buradan kaçak yollarla, tırla, botla Avrupa Birliği ülkelere kaçırma derdindeler. Çünkü parayı bu şekilde alıyorlar. Aslında yasal yollarla deneseler iltica etmek isteyenler daha ucuzla mal edebilecekler Avrupa'da yaşamı. Yeni de yasal yollarla hal edebilecekken ilticacıların eline düşüyorlar bir nevi. İlticacılar da iki çeşit de var. Bir tane birileri hakikaten götürmeye çalışıyor, götürüyor diyelim. Öbürleri de paralarını alıp kandırıyorlar. Genelde kandıranlar da işte sınırı geçip Karadağ'dan mesela Bosna Hersek'e geçecek. Aradaki yerde bırakıyorlar ormanda. Ne haliniz varsa görün, hadi İtalya'ya geldik diyorlar. Ondan sonrası tamamen yaşam savaşına dönüşüyor kaçmak isteyen için. Zaten şöyle bir şey de var. Yani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla kaçmak isteyenlerin %80'i başarısız oluyor. İlk seferde zaten 3., 4., 5. seferde zar zor kaçanlar oluyor arada. Ama onlar da dediğim gibi çok çok zor şartlarda kalıyorlar.
Konuşmalar kısa tutuluyor. Çaresizlikten dolayı insanlar FETÖ'ye üye yazılmaya bile gönüllü olabiliyor.
Arkadaşlar, herhangi bir siyasi FETÖ gibi iltica sebepleriyle ilgi alakam yok. Fakat bu iki sebepten iltica için başvursam Türkiye'deki aileme herhangi bir şey olur mu?
İltica etmek için soranlar kadar iltica etmeye çalışırken çeşitli şekillerde yakalanıp sınır dışı edilmiş kişiler de tecrübelerini bu gruplarda paylaşıyor. Örneğin 200 kilometre yol gidip Sırbistan'dan Hırvatistan'a girip yakalananlar gibi.
Bak kardeşim, bizzat kendim ve benimle olan arkadaşım Hırvatistan'da yakalandık. Verdiğimiz ifade şuydu. Türkiye'de bir tırla anlaştık. Kişi başı 7000 euroya İtalya'ya gitmek için 10 gün sonunda kapağı açtı. Burası İtalya dedi. Sabah olduğunda sorduk, burası İtalya değil, Hırvatistan dediler. Sen de böyle dersin. Ancak üzerinde pasaport olmayacak. Pasaport hangi ülkeden geldiğine dair delildir. O zaman sözlü beyanınıza inanırlar. 10 günlük serbest dolaşım kağıdı verirler. Dediğimi uygulayın, pişman olmazsınız.
Ukrayna'dan Polonya'ya geçmenin çok daha kolay olduğunu söyleyenler de var. Üstelik bunu madde madde anlatıyorlar.
Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek çok kolay ve rahat. Yapmanız gerekenler 1. Ukrayna Lviv bölgesine geldiğinizde hiçbir Türk veya Kürt'e orada bulunma amacınızı söylemeyin. Çünkü çoğu Ukrayna'nın istihbaratında çalışıyor. Bunu bilin. 2. Lviv'den hostelden ayrılacağınız gün 2 günlük fazladan para ödeyin. Çıkış yaptığınızı bilmesinler ki ihbar etmesinler. Takibe girmeyin. 3. Pasaportunuz ve aldığınız alışveriş fişleri kesinlikle üzerinizde bulunmasın. Ukrayna'dan girdiğinizi tespit edemesinler. 4. Ukrayna'dan geldiğinizi tespit edemedikleri zaman sözlü beyanınıza inanmak zorundalar. Sınıra yakın bir köyde yakalanırsanız Slovakya tarafını gösterin. Oradan geldim deyin. Eğer şehir içinde yakalanırsanız Türkiye'de bir tırcı ile anlaştım. 7000 euroya kişi başı Almanya'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıktık. 10 gün sonra burası Almanya, inin dediler deyin. 5. Turko köyüne yaklaştığınızda sınıra yaklaşmış oluyorsunuz. Sınır kapısı var. Görürseniz korkmayın. Devriye, asker yok. Kameraya benzer maket yapmışlar. 6. Yakalanırsanız Ukrayna sınır karakoluna teslim ediliyorsunuz. 48 saatin sonunda mahkemeye çıkıyorsunuz. Para cezası veriyorlar. Ödemek zorunda değilsiniz. Kesinlikle ödemeyin. 7. Sonra sizi havalimanına götürüyorlar. Gitmek isteseniz bile siz bilet almayın. Onlar alıp gönderiyorlar sizi. Yok ben gitmek istemiyorum diyorsanız aynı gün mahkemeye çıkarıyorlar. Mahkemede sorunlarım var, gitmek istemiyorum Türkiye'ye diyorsunuz. 8. Mahkeme size 3. ülke seçme hakkı veriyor. Ama bu zaman zarfında sizi kapalı kampa atıyor. Psikolojik baskı uygulanıyor. Vizesiz gidebileceğiniz başka bir ülkeye bilet aldığınızda sizi o ülkeye gönderiyorlar. Bu kadar. Allah'a emanet. Not. Kimliğiniz üzerinizde olsun. Kimliğin faydası olur.
Almanya'nın Heidelberg şehrindeki kampta kalan DB ise iltica girişimi başarılı olmuş bir üye. Kendisine çalışma izni verildiğini söylüyor ve başından geçenleri bakın nasıl anlatıyor.
Ben 6 ay oldu iltica edeli. Ne yol ifadesi aldılar ne de mahkemeye çıktım. Heidelberg'de kaldım. 1,5 ay sonra beni Heim'a gönderdiler. 3 ay sonra çalışma izni aldım. Şu an çalışıyorum.
Gelin görün ki yine bu grupta anlatılanlarla hayatın gerçekleri birbiriyle örtüşmüyor. Bu gruplara inanıp karşıya geçen isimleri sınırın öte yakasında bambaşka bir gerçeklik bekliyor.
Ne istiyorlar bunlar?
Halkı için bekliyor.
Ne için
yani
bekliyorlar?
Yani bir paper veriyorlar. Evet. Ondan sonra burada gemiye biniyor, şeye gidiyor, Atina'ya.
Ne diye
gidiyor.
Bağırıyorlar şu anda?
Yani buna 25 gün oldu bir kişiye, bir kişiye 40 gün oldu, bir kişiye bir ay oldu, bir kişiye 50 gün oldu. Yani onun için vermiyorlar, bağırıyorlar ki biz istiyoruz.
Siz nereden geldiniz?
Ben de Suriye'de geldim.
Nereden geldiniz, Suriye'nin neresinden?
Bodrum'daki çektim, ben buraya geldim.
Evet.
Ama biz şimdi çok Suriye insanları burada, hatta 8 gün oldu, 7 gün oldu, bir hafta oldu da hatta bugün ne kağıt verdiler ne bir şey verdiler onlara.
Peki şartlar nedir? Bakıyorum böyle farklı ülkelerden insanlar gelmiş.
İnsanlar yani sıralanıyorlar. Şimdi ne problem ne istiyorlar biz de hatta bu saatte anlamıyorlar. Anlamıyorlar ne istiyorlar yani. İnsanlar geçti 2 gün 3 gün fazla kağıdı verin gidin.
Nereye gidecekler? Nereye gitmek istiyor herkes
yani
buradan?
Yani Atina insanlara gidiyorlar yani. Orada Atina her insana bir yere gidecekler. Orada.
Nereye gidecekleri belli mi? Siz nereye gideceğiniz belli mi mesela?
Avrupa devletleri çok ama. Ay, Cermani gider insanlara.
Almanya, İtalya, İspanya.
En çok Alman insanlar gidiyor. Orada şimdi parmak basma kalmadı orada. Kaldırmışlar onları.
Bu gruplarda kimi zaman 40 yıl düşünülse de akla gelmeyecek yöntemler çok normalmiş gibi de sunulabiliyor.
Lütfen bu yazacaklarımı dalgaya almayın. Arnavutluk'tan yüzerek şişme deniz yataklarıyla İtalya'ya geçmeyi planlıyoruz. Her zaman yatak açık olmayacak şekilde. Çok iyi yüzme ve sahil güvenliği bilen arkadaşlar yazsın. İtalya'ya vardıktan sonra herkes istediği yere gider.
İltica etmek isteyenler en çok hangi yöntemleri deniyorlar? En çok hangi yöntemler tercih ediliyor?
Balkanlardan iltica etmek isteyenler eğer Bosna'daysa sınır köylerine kadar gelip ormandan yürüyerek geçiyorlar. İşte biraz daha para harcamak isteyenler tırlarla gidiyorlar. Bu tırın maliyeti 3000 euro, 5000 euro civarı oluyor. Tırın konteyner kasasında saklanarak sınırı geçmeye çalışıyorlar. Ya da Karadağ'dan feribotla İtalya'nın Bari şehrine geçiyorlar. En son 2 gün önce zaten böyle bir 39 kişilik grup yakalandı. 39 tane Türk yakalandı. Karadağ'dan İtalya'nın Bari şehrine geçmek isterken termal kameradan sıcaklıktan tespit edilip yakalanıyorlar. Yani demek istediğim iticacıların çok büyük olasılıkla hepsi yakalanıyor. Balkanlardan Avrupa'ya kaçmak isteyenler.
Umuda yolculuk zorlu bir süreç. Hiç kimse durduk yere evini, barkını, yurdunu terk edip böylesine tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı göze alamıyor. Ancak işin ucunda tüm umutların kaybolup birikimlerin umut tacirlerine kaptırmak da var. Yine de Umuda yolculuğun isimsiz kahramanlarıyla bir durakta buluştuğunuzda neden bu yolculuğa çıktıklarını çok daha iyi anlıyorsunuz. Sevgili seyirciler, umut yolcuları sadece sosyal medyada dolandırılmıyor. Bir de bunun gerçek hayattaki kısmı var. Bunun da peşine tecrübeli yapımcımız Kenan Taş düştü. Aksaray'ın, İstanbul'un karanlık sokaklarında, arka sokaklarında umut tacirleriyle konuştu. Dolandırılan umut yolcularından bizzat kendi hikayelerini dinledi. Ortaya ibret alınacak bir sonuç çıktı.
Avrupa'ya gitmek isteyenlerin en önemli durak noktalarından birisi de Türkiye. İşte o gitmek isteyenlerden biriyle birlikteyiz. Ömer, sen nerelisin? Bize biraz kendini anlatsana. Nereye gitmek istiyorsun? Burada ne yapıyorsun?
Ben ailemle birlikte Erbil'den geldim. Buradan Avrupa'ya gitmek üzere. Bize vize alıp uçakla Avrupa'ya göndereceklerdi. Ancak sonra 3 ay boyunca bizi burada bıraktılar. Çok masraf yaptırdılar, çok para istediler. Biz hepsini verdik ancak hepsi yalanmış. O para elden ele gidiyormuş. Dediler ki mesela eğer vize almak isterseniz danışmana gideceksiniz, konuşacaksınız. Ancak hiçbiri yoktu. Hep yarın deyip durdurdular. Eğer dönmek istersen de yine paranın yarısını vermek zorundasın. Yoksa kabul etmeyiz dediler. Bunların hepsi bizden para alıyor. Ancak ortada hiçbir şey yok. Ne uçak var ne başka bir şey. Hepsi yalancı. Sadece para için yapıyorlar. Yani çoğu kişi bu durumda. Burada böylece kaldık. Ve hep masraf yaptırmaya devam ettiler. Yani bu kaçakçıların hepsi yalancı. Lütfen inanmayın. Çoğu yalancı. Sadece bizi elden ele gezdiriyorlar. Ortada bir şey yok. 3 ayda bir sürü masraf yaptırıp sonra bırakıyorlar. Sizden isteğim lütfen inanmayın bunlara. Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya. Buralara gidebilirsin diyorlar. Ama hepsi yalan. Sadece elden ele geçiriyorlar, masraf yaptırıyorlar. Sonra yine yarın 2 gün sonra gidersin diyorlar ama hepsi yalan. Biz de Avrupa'ya gitmek istiyoruz diğer insanlar gibi. Orada yaşamak istiyoruz. Orada yaşamak çoğu yerden daha iyidir. Orada insan hakları var. Orada rahat yaşarsın. Her şeye özeniyorsunuz diyorlar. O Avrupa'ya gidiyorsa ben de gideyim gibi. Tabii oraya kadar gidince orada ne iş olursa yaparsın. Bize bu sözleri veren kaçakçıların internette işi olmuyor. Verdikleri sözler sadece insanlardan yayılıyor. Biri birine diyor ki böyle biri var. O seni Avrupa'ya götürür. O da başkasına diyor böyle biri var. Garantili seni Avrupa'ya göndereceğim diyor. Sonra ortada kalıyor. Her işe gibi mecbur ile bir kez yok. Atalıyor da bunun işi.
Yine Avrupa'ya gitmeye çalışan bir isimle birlikteyiz. Ahmet, sen neler yaşadın? Biraz anlatır mısın bize o sistemi?
Benim adım Ahmet. Diyanlıyım. Avrupa'ya gitmek istiyordum. Diyan'da kaçakçı ile konuştum. Seni Avrupa'ya gönderirim. Sana yardımcı olurum dedi. Adam seni götürürüm dedi ancak ortada bir şey yokken pasaportumu aldı. Şu anda da hala benden para istiyor. Pasaportum onda. Şimdi ben de burada kaldım. Benimle konuşan kaçakçının yerini bilmiyorum. Kendisi kaybolmuş. İnternetten konuşuyorduk onunla da. İnternetten tanıştım. Bana seni İtalya'ya, Almanya'ya götürürüm dedi. Beni karayolundan götürecekti ancak görmüş oldum ki hepsi yalandı. Bizi İstanbul'dan otobüse bindirdi. Edirne'ye kadar götürdü. Oradan da Yunanistan'a götürdü. Sonra orada yakalandık. Böyle olunca bizi İstanbul'a geri gönderdiler. Bizi götüren adam da ortadan kayboldu. Paramızı ve pasaportlarımızı aldı. Şu anda ise kendisi yok. Maalesef ulaşamıyoruz. Ben artık kendi ülkeme dönmek istiyorum. Arkadaşlarımdan yiyecek içecek desteği alıyorum. Öyle yaşıyorum.
Birçok insan Avrupa'ya gitmeye çalışıyor ve onlara yardımcı olan insanlar var. Yani kaçakçılık yapan, insan ticareti yapan insanlar var. Mehmet Bey de onlardan bir tanesi. Bize bu sistemi biraz anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Bu insanlar sizi nasıl buluyor?
Bizim o arkadaşlar gelecekmişler. Türkiye bizi bulacakmışlar WhatsApp yoluna yoksa internet mi Face yoluna. Biz yardımcı oluruz. Yurtdışına gidecekmişler Yunanistan'a. Bazı var pottan gidecekmiş. Bazı var yürüyüş yapıyorlar. İşte bu sistemde öyle devam ediyoruz.
Sizi nasıl buluyorlar?
İnternet yolunda yoksa Face'ten. Face.
Bir sayfa falan mı var?
Evet. Aynen böyle.
Anlatır mısın onu? Nedir? Nasıl? Ben mesela yurt dışına gitmek istedim. Nasıl bulacağım sizi?
Bu Facebook var. O adres verecekmiş. E-mail varmış. Veriyoruz ona. Bizi bulacakmışlar. Biz de yardımcı oluruz.
Bunun ortalama maliyeti ne kadar acaba?
3000 euro alacağız.
3000 euro?
Evet. Buradan Edirne Yunanistan'a kadar. Ama bazı var pottan gidecek. Bazı var yürü yapıyor.
Nasıl yapıyorlar? O sistemi biraz anlatır mısınız? Burada bir yerde mi buluşuyorsunuz? Burada bir
buluşuyoruz. Bir konum atıyoruz. Bize gelecekmişler. Biri de buluşuyoruz, anlaşıyoruz. Arabeden buradan yük yapıyoruz. Adırna köylere götürüyoruz. Köylerden yürüyüş yapıyoruz Yunanistan'a kadar.
Orada tekneleri falan siz mi ayarlıyorsunuz? Nasıl oluyor? O biraz oraları anlatır mısın?
Bize yardımcı olacakmışlar. Arkadaşlar tekne hazırlıyorlar yoksa araba hazırlıyorlar. Öyle biz devam ediyoruz.
Kaç kişilik bir ekibiniz var? Siz tek misiniz? O süreci nasıl hallediyorsunuz?
Yok, tek olmaz. Bizde yardımcı arkadaşlar çok var bizde. Tekne sahibi var, tekne alacakmış var, yolcu varmış. kaçakçılar varmış. İşte bu öyle devam ediyoruz.
Yani bir organizasyon kaç kişi toplamda?
En azı 10 kişi yukarısı. Yardımcı olarak. Ama yolcu var. Baha var.
Peki hiç yakalanmadınız mı? Korkmuyor musunuz?
Birkaç defa evet yakalamışlar bizi ama yok, normaldi şu anda yok.
Bugüne kadar kaç kişi geçirdiniz?
Sayısızdır, çok. Belli değil ne kadar diyebilirim. Yüze basıyor. Bu iki ayda 100 kişi göndermiş.
İçlerinde hangi ülkelerden var? Kimler var? Bir anlatır mısın o süreci?
Yabancı ülkelerde her kişi var. Özellikle Kuzey Irak'ta çok var. Süleymaniye'de, Diyana'da, Doğuk'ta. Suriye'de var. Suriye'de bu kadar değil. Daha Kürtler fazla yük yapıyoruz. Bir de Araplar.
Türkler var mı?
O da varmış. Arada bir Türkler de olur. Ya bazı var şimdi yurt dışına gidecekmiş Yunanistan'a. Orada anlaşıyorlar yurt dışına gidecek Hollanda'ya, İsviçre'ye gidecek, Almanya'ya gidecek. Fiyatları bellidir. Yunanistan belli bir fiyatı var. Almanya'ya gidecekken belli bir fiyatı var. İşler böyle. Gidiyorlar, yakalıyorlar, yakalamıyorlar. Geriye gelecek bir daha gönderiyoruz. Bir daha gelecek bir daha gönderiyoruz. İşte böyle devam ediyoruz.
Hiç vazgeçmiyorlar mı?
Hayır. Her zaman böyledir. Devamlı böyledir. Haftaya en azı 200 defa yolcu gönderiyoruz. En azı 100 defa gönderiyoruz haftaya.
Peki Yunan sınırından geri döndü. Ondan sonra ne yapıyor? Bir daha mı para istiyorsunuz?
Kalacak mı? Bazı var alacak ve bir daha gönderecek. Şimdi yolda giderken yakalansınlar bir daha gönderiyoruz biz. Şimdi Yunanistan'a kadar vardı varamadı yakalandı. Bir daha gelecek bir daha biz gönderiyoruz. Parası geri vermiyoruz. Hatta ki yetişiyor. Bu sistemde şimdi yolcuları götürerek de polis olsa da bazı var geliyor, bazı var yakalıyor bizi geriye getirir. Pasaporttan gidecekmişler. Bazı var pasaportsuz gidecek. Pasaport bizde kalacak. Geriye giderken de pişman da olasın pasaportu vermiyoruz. Hatta ki para veremezsin. Bazı var porttan giderken olay üstünde bir şey yok. Tam adalara kadar gidiyor. Adalar var ya adalara kadar gidiyor. Yunanistan adalara kadar gidiyor. İşte öyle bu şekilde devam ediyoruz biz. Devamlı böyledir.
Rota sadece bu Yunanistan sınırından mı? Denizden de gönderiyor musun?
Onu nasıl gönderiyoruz o rotadan?
Onu nasıl yapıyorsun?
Gemiden varmış matarlık ayrıdır. 12 matarlık, 15 matarlık var. İtalya'ya gönderiyoruz. İtalya kadar da vardır orada gönderiyoruz. Bir de Yunanistan'a adalara var gönderiyoruz. Orada fiyatları bellidir yani daha bağ.
Ne kadar onların fiyatları?
En azı 7.000 dolar aslında biliyorum.
7.000 dolar? Evet. Kişi başına?
Evet kişi başına. 7.000 dolar anlaşıyoruz. Vardı para veriyor, varmasa paraya vermiyoruz.
Peki para üstlerinde mi? Nakit mi çalışıyorlar? Nasıl oluyor
bazı
sistem?
Bazı var nakit veriyor. Bazı var başka yerde yatırıyor. Bazı var kefil olabilir. Durban kefil olabilir bir şeyler yapın. Biz böyle devam ediyoruz.
Peki bu insanların pasaportları var mı?
Evet bazı var bazı hiçbir şey yok üstünde.
Siz yapıyor musunuz onu pasaportunda?
Bazı yapabilir ama biz yok biz ona şey yapmamışız. Bazı var grupları var yapıyorlar pasaportu yapıyorlar.
Genellikle hangi ülkelere gitmek istiyorlar?
Özellikle Yunanistan'dan çok fazlası orası istiyorlar. Orası kısa mesafe varmış bir de parası azdır. Oraya gidecekmişler. Bazı var parası yok Yunanistan'da kalacak. Bazı da parası var da İtalya'ya gidiyor. Bir de var ya İtalya'dan Almanya'ya gidiyor. İşte ülkelere gidiyor.
Türkler nereye gitmek istiyor daha çok?
Onlar da fazlası Yunanistan. Bazı Yunanistan'da Almanya'ya gidiyorlar. Fazlası Almanya'ya gidiyorlar. Türkler oraya gidiyorlar.
Kaç yıldır bu işi yapıyorsun?
8 yıldır.
8 yıldır? Nasıl başladın bu şeye?
Arkadaş vasıtasıyla beni tanıştırdı bir yola anlaştırdı. İşte böyledir. İşler güzeldir. Para güzeldir. Paralar boldur. Arkadaş yolunda.
Hiç hapse falan girmedin mi?
Hayır.
Hiç
hapse girmedim.
Peki korkmuyor musun?
Alışkanlıyız. Öğrenmiştik öyle.
Sevgili seyirciler, Türkiye şu anda adı konulmamış bir şekilde 4 ya da 4,5 milyon umut yolcusunun bir anlamda ev sahibi olmuş durumda. Aslında pek çoğu Türkiye'de durmak istemiyor. Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyorlar ama öyle ya da böyle şu anda 3,5 milyon Suriyeli başta olmak üzere 500 bine yakın da Afganistan, Irak ya da Afrika ülkelerinden gelip Türkiye'de tıkanıp kalmış ve artık burada yaşamaya başlamış insanlarla baş başayız. Nitekim geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden gelen 6 milyarlık euro hibe de bu insanların burada kalması içindi. Bu yüzden bu tür haberleri özellikle yapmak istiyoruz. Özellikle bunun peşini bırakmak istemiyoruz ki gerçek durumu bizzat siz de dünyada görsün. Gelin isterseniz haftanın en çok konuşulan bir başka haberine geçelim. Bildiğiniz gibi bu hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şebi Arus törenleri kapsamında bir Mevlevi tören düzenledi. Ancak bu tören başta İslami kesimler olmak üzere pek çok kişi tarafından da tepki aldı. Bu nasıl Mevlevilik dendi? Bir süre sonra tartışma alevlendi. Tartışmaya Mevlevi dünyasını yakından bilen isimler, müzisyenler, neyzenler de katıldı. Bunlardan bir tanesi, tanıyın ya da tanımayın, hepimizin saygı duyduğu Kutsi Ergüner. Kendisi hayatını bir neyzen olarak müziğe vermiş, aynı zamanda Mevleviliği de birebir yaşayan bir isim. Bu yüzden hangi Mevlevi tarikatı çakma, hangisi değil yakından da bilen bir isim. O kadar ki şu anda tartışmalara konu olan bu Mevlevi tarikatını da, kuruluşunu da, şeyhini de birebir tanıyan bir isim. Gelin isterseniz Sayın Kutsi Ergüner'e soralım. Kutsi Bey, neydi Allah aşkına bu hafta yaşadığımız? Neyle karşı karşıyayız şu anda? Çakma bir Mevlevi şeyhiyle mi karşı karşıyayız? Siz tanıyor muydunuz bu şeyhi?
Malum haliniz bu son 17 Aralık Mevlevi Sema gösterisinden sonra buna sahiplenen İstanbul Belediyesi olduğu için o semağında geleneklere uymamasını bahane ederek birçok kimse bunu bir siyasi polemik haline getirdi. Öncelikle altını çizmek istiyorum. Mevlevi geleneği, Mevlana ve Mevlevi tarikatı hiçbir siyasi partinin malı olamaz veyahut da hiçbir belediyenin malı olamaz. Şimdi bizde tarikatlarda, tasavvuf adabında önemli olan hüsnü zandır. Yani bir kimsenin maksadının, niyetinin iyi olduğuna inanmaktır evveliyatta. Şimdi siz buna bu olayda bir takım kasıtlar ararsanız o zaman hüsnü zan, yani tasavvuf adabında gelenekteki terbiyeye aykırı olursunuz. Bu belki iyi niyetle yapılmış bir şey de olabilir. Esas önemli olan konu bu gösteride, malum haliniz işte Kur'an-ı Kerim Türkçe okundu, kadın erkek beraber dönüldü diye bir takım tenkitler oldu ve bu tenkitler haklıdır. Çünkü gördüğümüz Mevlevi Sema diye gösterilen şey Mevlevilik tarikatının ve geleneğinin hiçbir şeyine uymuyor. Şimdi sorulacak soru buna, bu değişikliğe, bu diye eski tabirle bid'at, bu yeniliğe yapmaya bir kimsenin hakkı var mı yok mu? Bunu soruyu sorarsak ben şöyle bir cevap veriyorum. Biliyorsunuz Hristiyan dünyasında da mesela bir Katolik kilisesini aldığınız vakit hiçbir kadın ben papaz olacağım diyemiyor ve böyle bir şey de yok. Veya bir kadın kardinal, evek veya papa görülmedi şimdiye kadar. Veyahut da onların geleneğinde papazlar evlenmediği için hiç kimse de ya bu devir 21. asırda böyle şey olur mu, ben evleneceğim, yenilik yapacağım falan diye bir şey ortaya koyamıyor. Niye biz Mevlevi tarikatının geleneğinde ilericilik yapacağım diye böyle bir değişikliğe kendi kendimize müsaade veriyoruz? Bu mümkün değil. Bu bir yanlıştır.
Kutsi Bey, kimin çakma, kimin gerçek olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Siz nasıl ayırt ediyorsunuz?
Şeyh olmak için ne gerekiyor? Yani benim bugün şartları içerisinde, efendim benim dedem şeyhti, babam şeyhti veya ben bilmem kimin neslindeyim, neslindenim diyerekten böyle bir, hani eskiden eski tabirle yol evladı, bel evladı derler. Ben tabii çoğu zaman bu ikisi bir araya gelmiş ama gelmek zorunda da değil. Yani ben dedem, babam benim şeyhti diye benim de şeyh olmam gerekmiyor. Çünkü biliyoruz ki birçok peygamberin evladı babasına inanmadı. Hatta daha şeye de gidersek, İslam tarihine girersek, mesela Hazreti Peygamber'in amcaları Ebu Leheb ile Ebu Cehil amcaları oluyorlar. Onlar da peygambere inanmadılar. Yani bu bir akrabalık mevzu değil, bir yetişme mevzu.
Kutsi Bey, ben daha yeni Konya'daydım. Bizzat yerinde gittim, inceledim, baktım. İnanılmaz büyük bir hazineyle karşı karşıyayız aslında ama gördüğüm kadarıyla bu hazine de, bu manevi hazine de sömürülmeye çok açık. Sizce bunun korunması için ne yapmalı? Nasıl korumalıyız bu geleneklerimizi, adetlerimizi ya da dinin söylediklerini, olması gerekenleri?
Valla şimdi bu tabii ki tarikat kültürünün, tarikat mirasının yaşaması mümkün. Şimdi iki şeyi birbirinden ayıralım. Bugün tasavvuf ilmi diye ortaya çıkan konu nedir? Çünkü tasavvufla ilgili yazılmış kitaplar var. Bir Sulemi tezkiresi var. Feridettin Attar'ın eserleri var. Hakim Senayi'nin kitapları var. Efendim Mevlana'nın bütün eserleri, makalatlar, Şems-i Tebrizi'nin makalatı, Sultan-ı Ulema, Mevlana'nın babasının makalatı, Kitab-ı Marifi, oğlunun Kitab-ı Marifi, Mesnevi-i Şerif, Fihi Mafihi, bir sürü kitap var, bir sürü eser var. Bunları bir kere okumak lazım. Hatta Mevlana kendi eserinde diyor ki, Mesnevi okumakla irfan sahibi olunur. Şimdi kulaktan dolma laflarla böyle bir takım iddialarda bulunmak doğru değil. Bu konuda iki şey var. İlimlerde nakli ilimler, akli ilimler diyoruz. Nakli ilim deyince yani bir nesilden bir nesile nakil edilen bilgiler, tecrübeler, yaşam bilgileri. Bunların içerisinde mesela evliyaların tezkireleri vardır. Yani eski tasavvuf ehli nasıl yaşıyordu? Kimdi bunlar? Mevlana nasıl yaşıyordu? Ne söyledi? Neler yaptı? Hangi konularda ne reaksiyonlar gösterdi? Bunları bilmiyoruz. Bunları okumamız lazım. Ve Mevlana'nın etrafında yaşayan insanlar, başta Spehsalar ki Mevlana'yı bizzat yaşamış, dervişi olmuş bir kimsedir. Onlar yazmışlar. Ya bunları okumak varken biz Ali Bey, Veli Bey veya hatta onu da bırakın İngiliz, Fransız yazarların kitaplarına binaen Mevlevicilik oynuyoruz. Bunlar doğru değil. Yani aforizma dediğimiz bir takım atasözlerinle Mevleviliği yaşamak mümkün değil. O eserler yani o yazılı mirası nakil olarak genç nesillere taşınması lazım ki ona binaen akli dediğimiz yani Allah'ın verdiği bir ilhamla Allah'ın lütfunla o sözleri yaşayan bir insanın tanınabilmesi lazım. Şimdi size birisi dese ki ben Mevlevi Şeyh'im, biz bu adamın yalancı mı, değil mi, arif mi, kamil mi, yoksa eşkıya mı, evliya mı olduğunu nereden bileceksiniz? Ölçüsüne bunu. Bu ölçüleri bilmek için de o edebi nakli mirası okuyup hazmetmiş olmak lazım ki elimizde bir ölçü olsun. Ya şimdi bugün yaşananların sonucu ne oluyor? Bazı İslami çevreler sümme aşağı Mevlana'yı kafir ediyorlar. Tekfur diyen, tekfir edenler var Mevlana'ya. Niye? Çünkü Mevlana'yı bugün Mevleviyim diyen insanlardan görüyorlar. Ben sözümü şununla bitireyim. Biliyorsunuz Hasan Basri Hazretleri'nin yani ilk tasavvuf ehlinden söylediği bir sözdür. Demiş ki Hazreti Peygamber'in eshabı sizi görse kafir sanardı. Siz onları görseniz deli zannederdiniz. Şimdi yani bugünün insanınla Mevlevi geleneğinin geliştirdiği adab erken yaşam şeklinin uyuşması mümkün değil. Bunu yeni bir şekil alabilmesi için de o mirasa sahip olmak lazım. O mirasta önce nakil edilmiş olması gereken eserler, okunması gereken eserler bilgidir. Yani aklın nasıl zenginleşmediği, fikrin zenginleşmediği bir ortamda halin de doğru olması mümkün değil.
Sayın Kutsi Ergüner çok çok teşekkür ederim 5'ine 1 kay katıldığınız için. Sevgili seyirciler bugün karşınıza önemli ve ses getireceğine inandığımız bir dosyayla geldik. Çok uzun bir süredir üzerinde çalışıyorduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım gazetecilik olarak biz de üzerimize düşeni yapabilmişizdir. 5'ine 1 kay çok kısa bir ara verelim ardından bugün de programımızı bitirelim. Az gittik uz gittik bir 5'ine 1 kanının daha sonunu getirdik. Bir CNN Türk klasiğinde yeniden gelecek hafta buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.
Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu.